Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Nisan çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kafa Radyo'da Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz programımıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan soru üzerine kendisinin verdiği bir cevap oldu. Sayın Özel'e kapımız açık, ele alacağımız konu başlıklarımız çok dedi Cumhurbaşkanı. Özgür Özel ilk seçimde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetin tüm grup önerileri reddedildi. Tüm bunlara biraz sonra detaylı bir şekilde yer vereceğiz. 9 günde yaşanan trafik kazalarında 75 kişi hayatını kaybetti. Yüksek Seçim Kurulu 2 il, 11 ilçe ve 7 beldedeki itirazları reddetti. Devlet Bahçeli'den bir açıklama var. Dün grup toplantıları vardı biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Devlet Bahçeli MHP seçimlerden başarıyla çıkmıştır diye bir açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek KDV oranlarında artış yapmadıklarını duyurdu. Bir düzenlemeye gidildiğini ifade etti. Bir tedbir alındığını söyledi. Detaylarına yer vereceğiz. Malatya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Valilikten bir açıklama var. Olumsuz bir ihbar gelmediği belirtildi. Geçmiş olsun depremi yaşayan hisseden herkese. Naci Görür'den, Profesör Doktor Görür'den cep telefonları için geliştirilen erken uyarı sistemlerine bir tepki var. Neden tepkili Naci Hoca? Bunlara yer vereceğiz. Selektörle radar uyarısına kesilen cezalar iptal edildi. Türkiye'nin bir anda gündemine oturmuştu bayramdan sonra gelen bu cezalar. Emeklilerden en düşük maaşın 35 bin lira olması talebi var. Bunun için bir imza kampanyası başlatıldı. Sendikalardan gelen açıklamalar. 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır diyor sendikalar ve bu hakkımızı kullanacağız diyor. Yine şimdi 1 Mayıs yaklaşırken yeni bir Taksim tartışması. İşten ayrılan DJ Muharrem Ülker'e patronundan kurşun yağmuru. Patronu bir tetikçi tutuyor. Muharrem Ülker'in iddiası bu. Neyse bu kurşun yağmurundan kurtuluyor. Ki ardından yapmış olduğu açıklamalar var, geçmiş olsun. Hackerlar bir devlet hastanesinin hasta ve personel bilgilerini ele geçirdi. Böyle bir haber var. Bunun detaylarına yer vereceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim için Haziran ayı talebi var. Hem Ali Koç'tan böyle bir açıklama geldi. Hem de Dursun Özbek benzer bir açıklama yaptı. Milli eskrimci Doruk Erol Çevik dünya şampiyonu oldu. Biz de sporcumuzu kutluyoruz. Genç sporcumuzu tebrik ediyoruz. Anadolu Efes Eurolig'e dün mağlubiyetle veda etti. Dünden gelen bir haberdi Anadolu Efes'le ilgili. Kısaca başlıklarımız böyle. Hemen bir de finans tablomuzu bakalım programın başında. Dolar şu anda 32 lira 52 kuruş, euro 34 lira 55 kuruş görünüyor. Gram altını 2485 lira olarak görüyoruz. Çeyrek altın 4180 lira. Ancak tabii ki serbest piyasada ve bankada böyle değil, daha yüksek bu fiyatlar. Bankada dolar 33 lira 28 kuruş, euro 35 lira 33 kuruş. Altının gramı 2558 lira, neredeyse arada 100 liralık bir fark var. Yani şu anda çeyrek altın da 4180 değil 4500 lira civarındadır serbest piyasada. Bitcoin'e baktığımızda 63.924 dolar karşılığını görüyoruz Bitcoin'de. Ve Borsa İstanbul 9548 puanla dünü kapatmıştı BIST 100 endeksi. Evet, hemen bu haberleri biraz detaylandıralım sevgili dinleyiciler. Dün kabine toplantısı vardı ki yerel seçimden sonra yapılan ilk kabine toplantısı olması özelliği vardı. Yani aslında yerel seçim değerlendirilmesi de yapılmış anlaşılan o ki kabine toplantısında. Ama Cumhurbaşkanı ne diyor? Temel sorunumuz enflasyon baskısı diyor. Yani temel sorunun enflasyon olduğunu söylüyor, kabul ediyor. Zaten uzun süredir bunu dile getiriyordu. Zaten vatandaş bunun çok net bir şekilde farkında. Ve bu enflasyon baskısı aslında başka bir hükümetten devralınan bir baskı değil. Yani bir enkaz devraldık denilecek bir durum değil. Çünkü aynı iktidar partisi senelerdir görev başında. O nedenle hani nasıl oldu da bu günlere geldik diye herhalde bunu bir oturup düşünmeleri gerekiyor. Kabinede bu konuşulduğuna göre şu anda bu düşünülüyor. Zaten yerel seçimlerde alınan oylardan da belli olmadı mı? CHP uzun süredir birinci parti çıktı yerel seçimlerden. Şimdi CHP buradan birinci parti çıktı ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir soru soruldu basın mensupları tarafından. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur dedi bir basın mensubu. CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık dedi Erdoğan. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok. Ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz diye bir açıklama yaptı. Yani çok olumlu bir cevap verdi. Ve aynı zamanda seçim döneminde çok sert konuşurken Özgür Özel'le ilgili, İşte nasıl önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Bay Kemal'i işte emekli ettik, şimdi onu da göndereceğiz mesajları verirken, şimdi hem CHP'nin genel başkanı dedi, hem Sayın Özel'e dedi, hem kapımız açık dedi, hem de ele alacağımız konu başlıklarımız çok dedi. Yani birlikte konuşuruz mesajını verdi. Bunlar aslında siyaseten bakıldığında olumlu mesajlar, yani daha önce de hep duymak istediğimiz mesajlar, karşılıklı siyasilerin birbirlerine vermesi gereken mesajlar bu kez böyle oldu, bu kez böyle çıktı. Yani keşke siyasette buna benzer şeyleri daha çok duysak, yaşasak, ama olmuyor. Çok nadir duyduğumuz şeyler oluyor bunlar. Hani böyle kapıları açmak, olumlu karşılamak, aynı fikirde, aynı görüşte olmasa bile aynı masaya oturabilmek. Bunları genelde yaşayamıyoruz ve göremiyoruz. Daha sonra da diyoruz ki ya bu topluma neden böyle bir agresiflik yayılıyor? Neden böyle bir sinir hakim bu toplumda? Neden insanlar birbirlerine biraz olsun böyle bir empatiyle yaklaşamıyor falan diye konuşuyoruz ya. İşte bu yukarıdan geliyor. Yani insanlar bakıyorlar önlerindeki örneklere. Bu örnekleri görüyorlar. Bunlarla doluyorlar ve ardından bir patlama yaşıyorlar. İşte sadece siyaset için değil, topluma örnek olması gereken kişilerle ilgili hep bunu daha önce de defalarca söyledik zaten. Devam ediyoruz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla. Bunlardan bir tanesi Putin'in ziyaretine ilişkin bir soru vardı ki kendisiyle sık sık telefon görüşmeleri yaptıklarını söyledi. Ancak Türkiye ziyaretiyle ilgili henüz tarih netleşmedi yanıtını verdi. Bakın bu konu sürüncemede olan bir konu. Daha önce defalarca bunu kripto odasında konuştuk. Neden? Putin'le ilgili geçtiğimiz sene Haziran ayından bu yana Türkiye'ye geldi geliyor. Gelecek Haziran'da değil, Temmuz'da, Temmuz'da olmadı, Ekim'de, Ekim'de olmadı, yılbaşında geliyor. Yılbaşında olmadı, Şubat galiba, Şubat olmadı, Nisan'da geliyor dendi. Ve Putin Türkiye'ye gelmedi. Şimdi bu ilişkilerle ilgili bir durum mu? Yoksa Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin'le ilgili almış olduğu bir yakalama kararı mı? Acaba Türkiye'deyken böyle bir kriz yaşanabilir mi mesela? Yani Türkiye'ye geldiğinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına Türkiye uymak zorunda kalır ve Putin burada yakalanıp teslim edilir mi gibi bir endişe de var biliyorsunuz ortada. Tüm bu krizler ortaya çıkmasın diye, böyle bir kriz yaşanmasın diye mi acaba Putin Türkiye'ye gelmiyor? Ama anlaşılan o ki herhalde ucunda böyle bir sebep var. Çünkü ilişkiler kötü olsa daha net bir şekilde bu ifade edilir. Veya işte sürekli işte telefon görüşmeleri vesaire falan, bunlar olmazdı diye en azından düşünüyorum. Özgür Özel 31 Mart seçimlerinin ardından başkanlık ettiği ilk grup toplantısında iktidar mesajı verdi. Zaten bu saatten sonra yapılması gereken şey CHP adına bu. Yani bu yerel seçimlerden madem ki böyle bir galibiyetle, uzun süredir olmayan sonuçlarla, böyle bir zaferle çıkmış olan bir siyasi parti var, bundan sonra önüne tabii ki hedef olarak iktidarı alacak. Yani zaten her siyasi partinin seçime girdiğinde önünde hedef birinci olmak veya iktidar olabilmek veya iktidar olabilme yolunda bir takım adımlar atabilmek. Yani o nedir? Almış olduğu oy oranını biraz daha arttırır, biraz daha arttırır. Bunları görür mesela. Ki işte CHP bunu şu anda gördü. Biz belediyeleri Türkiye'yi de nasıl yöneteceğimizi göstermek için aldık diye bir açıklama yaptı Özgür Özel. İlk seçimde iktidar olacağız dedi. Hatta ilk seçimde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız diye konuştu. Şu an CHP için gerçekten çok büyük bir sınav. CHP'de bir değişim oldu mu? Oldu. O değişimi net bir şekilde gördük. Değişime itirazlar vardı. Adaylarla ilgili çeşitli itirazlar oldu. Ama tüm bunların sonucunda CHP birçok noktada kazandı. Türkiye genelinde birinci parti çıktı. Ha, bazı eksik yanlar, mesela Hatay'la ilgili eleştiri gibi, bazı göz göre göre kaybettiği veya oyunu azalttığı şehirler veya ilçeler olmadı mı? Oldu. Ama neticede bir zaferle mi çıktı? Evet. Buradan sonra CHP'nin önünde önemli bir süreç var. CHP'li belediyelerin çok iyi çalışması gerekiyor. Bu çalışmayı vatandaşa çok net bir şekilde hissettirmesi, bunun iletişim çalışmasını da iyi yapması gerekiyor. Şimdi son günlerde, son birkaç gündür, özellikle son 1-2 gündür haberler var. CHP'li belediye başkanları koltuklarına oturdular. Şimdi önceki belediye başkanlarının kendilerine bırakmış oldukları o enkaz tablolarını paylaşıyorlar. Kimileri belediye binalarının önüne asıyor borçları. Kimileri nasıl şatafatlı yaşamlar yaşanmış o belediye binalarında, şu anda bunları paylaşıyor. Kimileri diyor ki bu 3 makam aracı fazla, bu 3 makam aracını ben satışa çıkartıyorum, bunları kullanmayacağız biz diyor. Bundan sonra israfa son diyor. CHP şimdi bunları, CHP'li belediyeler şimdi bunları, yeni belediye başkanları uygulamaya başladı, hayata geçirmeye başladı. Bu süreç tabii sadece böyle devam edecek olan bir süreç değil. Aynı zamanda hizmetin de çok iyi bir şekilde götürülmesi gereken bir süreç CHP adına. Bu olursa bir sonraki yerel seçimlerden de yine zaferle ayrılır, ki arada biliyorsunuz bir de genel seçim var, ki genel seçim içinde CHP adına önemli bir adım olacaktır. O nedenle zaten işte Özgür Özel'in açıklaması bu. Biz belediyeleri Türkiye'de nasıl yöneteceğimizi göstermek için aldık mesajını veriyor Özgür Özel. Bu arada Özgür Özel eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugünkü duruşmayı izlemek üzere bir heyet de görevlendirmiş. Yani bu davayı da yakından takip ediyoruz mesajını veriyor CHP. Bu arada CHP demişken, meclis seçimden sonra yeniden çalışmaya başladı ki aşağı yukarı 1,5 aylık bir ara oldu. Neden? Yerel seçim var diye meclis çalışmalarını durdurdu biliyorsunuz. Bu da tuhaf geliyor bana. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi niye yerel seçim var diye çalışma durdursun, ama seçim zamanı durduruyor biliyorsunuz. Bütün milletvekilleri kendi bölgelerine gidiyorlar, çalışmalar yapıyorlar vesaire falan filan. Gerçi AK Parti'nin şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken konulardan bir tanesi de bu. Bütün bakanlar, neredeyse bütün bakanlar, neredeyse bütün kabine İstanbul'da ve Ankara'da ve diğer şehirlerde, İzmir'de de olmak üzere AK Parti'ye oy istedi. Ve şu anki görevde bulunan belediye başkanlarının çalışmalarına dair de karalamalar yaptılar. Yani veya işte eksik yanlarını, hatalı yanlarını ortaya koymaya çalıştılar, ama bir faydası olmadığı çıktı ortaya. etkili olmadıkları ortaya çıktı mesela. Ya çünkü aksi olsaydı zaten farklı bir tablo ortaya çıkardı. Neyse şunu söyleyeceğim. Yerel seçimlerin ardından CHP'nin sandalye sayısı azaldı ki bunu zaten biliyorduk. Neden? Çünkü yerel seçimlerde 4 milletvekili vardı. Daha fazla aday vardı ama 4 milletvekili belediye başkanı seçildi. Dolayısıyla CHP'nin sandalye sayısı 125'e indi. Mecliste de toplam milletvekili sayısı 594'e inmiş oldu. Ha, meclis çalışmaya başladı da ne oldu? Onu da söyleyelim hemen. Muhalefetin grup önerileri vardı. Tüm grup önerileri reddedildi. CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri mecliste reddedildi. Yani yine aynı tablo devam. Getirdin mi? Muhalefet misin? Bize bir öneri mi getiriyorsun? Ben Cumhur İttifakı olarak bunu reddederim. Ne önerdiğine bakmam bile deniliyor ve reddediliyor. Yani bu tablodan acaba ne zaman kurtulacak bu ülke? Bu da çok önemli. Bu belediye seçimleri acaba yeterince bir ders olmadı mı? Buradan bir ders çıkarılmayacak mı mesela? Yine böyle mi devam edecek? Trafik kazalarında maalesef 75 kişi hayatını kaybetti. 9 günde 75 kişi öldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bir paylaşımı vardı. Bir sunumu vardı daha doğrusu. O sunuma baktığımızda yıllar içerisinde ölenlerin sayısı azalmış. Yani istatistiki olarak bakacak olursak ölen sayısı azalmış. Evet. Ama maalesef gidenlerin her biri bir can. 75 kişi hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ama kazaya neden olan 5 hatayı sıralıyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Şimdi buna baktığımızda birinci sırada araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak yer alıyor dedi. Yani hız burada birinci sırada geliyor, anlaşılan o. Bu kusurun oranı %37.3 diyor. İkinci sırada %15 ile kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak var diyor. Geçiş önceliğine uymamayı biz adet haline getirmişizdir yani, öyle değil mi? Mesela şu geride bıraktığımız süreçte Amerika'da bir 10-12 gün geçirdik. Ne kadar stressiz bir trafik. Herkes kurala uyuyor. Yani herkes derken çok büyük bir çoğunluk kurallara uyuyor. Hiç böyle bir sıkıntı, dert yok. Ben şurada sırada beklersem acaba yandan biri girer mi? Önden birisi kavşaktan acaba benden önce geçer mi? Benim hakkımı yer mi? Sağdan soldan biri geçer mi gibi bir endişe yok. Çünkü herkes o sıraya giriyor. Herkes sırasında bekliyor. Herkes kavşakta, yollarda duruyor, birbirine yol veriyor. Yani kurallar gereği nasıl olması gerekiyorsa o şekilde yol veriyor. Şimdi daha biz İstanbul'a birden uçaktan indik. İndikten sonra arabaya bir bindik ki yani burada kendi yolunu almazsan gidemeyeceksin gibi bir hava var. Yani inanılmaz bir mücadele var İstanbul'da trafikte. Sadece İstanbul'da değil tabii ki, Türkiye'de. Ama bir de bu uzun yollarda olunca, bu geçiş önceliklerine riayet edilmeyince, kurallara uyulmayınca bu sefer işte kazalar ortaya çıkıyor. Üçüncü sırada ne varmış biliyor musunuz? Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak. Yani şerit değiştirirken de kurallara uymuyoruz, öyle değil mi? Ya dikkat etmiyoruz. Yani o dikkat etmiyorsa ben de etmiyorum o zaman diyoruz ve öyle devam ediyoruz yolumuza. Dördüncü sırada arkadan çarpma var ki bu muhtemelen öndeki araçla bırakmamız gereken o mesafeyi ayarlayamamaktan kaynaklanıyor. Ve beşinci sıraya baktığımızda dönüş kurallarına uymamak yer alıyormuş. Bu kusurda da %7.9'luk bir oran varmış. İçişleri Bakanı böyle bir açıklama yaptı. Ha bu arada İçişleri Bakanı bu açıklamayı yaptı. Aynı zamanda biliyorsunuz bir de bu selektörle radar uyarısına kesilen cezalar vardı ya. Ya sanki Türkiye'nin çok önemli bir derdiymiş gibi birdenbire böyle gündeme oturdu ama bu cezalar iptal edildi. Yani İçişleri Bakanı bu açıklamayı yaptı. 14 sürücüye kesilmiş toplamda ceza. Normalde daha fazla ceza kesildi denmişti ama 14 sürücüye kesilmiş ve bu cezaların da aynı zamanda iptal edildiğini söyledi İçişleri Bakanı. Radar denetimlerinin artacağını söyledi. Tabii şunu söylüyor zaten. Yani zaten radarla denetim yapılan bölgelerde polis öncesinde radar uyarısını koyuyor yola. Yani radar uyarısı var zaten. Yani eskiden önceki yıllarda biliyorsunuz radar uyarısı uygulaması yoktu. Yani böyle bir tuzak gibi kuruluyordu. Ama sonra kanunla beraber düzenlemeler yapıldı. Bir radar varsa çok daha öncesinde radar uyarısı konuluyor. Yani böyle bir tuzak gibi de değil. Dolayısıyla önemli olan o radar uyarısını göreceksiniz ve radar uyarısını gördükten sonra da ileride radar olduğunu bileceksiniz. Buna bakacaksınız. Bir, tabii daha önemlisi şu, o birden daha önemlisi şu, giderken zaten kurallara uyacaksınız. Hız limitleri neyse o limitleri geçmeden gideceksiniz. Zaten amaç bu. Hedeflenen bu. Ya karşı taraftan işte selektörle uyarı yapmışlar, bilmem ne olmuş vesaire falan filan, bu değil. Ha biz ya nasıl oluyor da trafikte birbirine yol vermeyen, birbirini yiyen insanlar olarak nasıl oluyor da o selektörle karşı tarafı uyarmayı da düşünüyoruz? Bu da çok enteresan geliyor bana. Nasıl oluyor da trafikte bu kadar birbirimizi yerken radara karşı böyle bir dayanışma içerisindeyiz? Yani bu da enteresan. Röportajlar yapmışlar insanlarla, soruyorlar, diyorlar ki yani nasıl oluyor, siz ne dersiniz, doğru mudur değil midir bu uyarı? Mesela birileri diyor ki evet yani ben de olsam ben de yaparım, ceza yesin istemem kimse diyor mesela. Ya böyle düşünenler de var demek ki. Peki devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yüksek Seçim Kurulu'ndan 2 il, 11 ilçe ve 7 belde için karar çıktı ki 8 siyasi partinin itirazı vardı bu mazbata iptaline ve seçimlerin iptaline yönelik. Bu başvuruları Yüksek Seçim Kurulu reddetti. Devam ediyoruz. Devlet Bahçeli yerel seçimle ilgili konuştu ve dedi ki MHP seçimlerden başarıyla çıkmıştır dedi. 31 Mart'ı işlerine geldiği gibi okuyanlar zillettedir. Kalpleri de kas katı kesilmiştir diye bir açıklama yaptı. Kimse bu başarıyı karalamaya teşebbüs etmemelidir dedi. Yani MHP o zaman şunu anlıyoruz, kendini başarılı buluyorsa demek ki MHP şu anda aldığı oy oranından, kazanmış olduğu belediye başkanlıklarından, girebilmiş olduğu meclis üyeliği sayısından memnun demek ki. Bu MHP'nin başarı oranı bu demek ki, kıstası bu demek ki. Buradan net bir şekilde bunu anlıyoruz Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajdan. Çünkü aksini düşünürsek kalbiniz kas katıdır diyor, öyle bir ifadesi var. Bu arada DEM Parti'den eş genel başkan Tülay Hatimoğulları'ndan gelen bir açıklama var ki kayyum atanan belediyeleri geri alma hedefine ulaştıklarını söyledi DEM Parti adına. Ve bu haritanın yönünü DEM Parti belirlemiştir. Bu harita demokratik dönüşümün haritasıdır diye bir açıklama yaptı DEM Parti adına. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dün bir haber geldi. İşte KDV'ye zam geldi haberleri vardı. Lokantalara, kafelere, KDV oranlarına artış geldi diye. Hemen ardından bakandan bir açıklama geldi ve bakanlıktan da bir açıklama geldi. Şu söyleniyor, deniyor ki gıdalarda ve yeme içme hizmetinde %8 olan KDV oranını 2022'de gıdalar için %1'e indirmiştik diyor, gıdalar için. Ama o tarihten sonra bu suistimal edilmeye başlandı diyor. Gıdadaki KDV oranının %1 olması, yeme içme sektöründe KDV oranının %10 olması nedeniyle yeme içme sektöründe bulunan lokantaların bir kısmı bu alanı istismar ediyor ve rekabet eşitliği bozuyor dedi. Yani şöyle, aslında %10 KDV'li kesmesi gerekirken %1 ile kesiyor KDV'yi ve biz şimdi bunu düzenlemek için bir tedbir alıyoruz dedi. Yani %10 hesaplamaları gereken bu sadece gıda malzemesi satıyormuş gibi %1 oranından fiş veya fatura çıkışı yaptıkları tespit edildi denildi ki benzer hatırlatmayı, uyarıyı Bakan Mehmet Şimşek de yaptı. Düzenleme yanlış uygulamaları ve suistimalleri engelleyecek, KDV oranlarında herhangi bir artış söz konusu değil dedi. Tabii öyle, yani bir tebliğ de yayınlanmış. Tabii böyle, evet, ama şu olmayacak mı, olacak. Yani bir işletme, evet, haksız yere %10 yerine %1 ile kesiyorsa KDV'yi, tabii ki bu işletme tespit edilecek vesaire falan, ne uygulanacaksa uygulanacak, ama onu %1 ile keserken şimdi %10 ile kesmeye başlayacağı için aynı zamanda bu hizmeti veya ürünü alan kişi de daha fazla bedel ödemiş olacak veya Maliye Bakanlığı'na göre tabii olması gereken bedeli ödeyecek. Ha bu arada Maliye Bakanlığı IBAN'larını kiraya verenlerin peşine düşmüş. Bu IBAN numaralarını, yani banka hesap numaralarını kiraya verenler var ya, onların peşine düşmüş ve IBAN'la yapılan faturasız tahsilatların tümüne KDV ve vergi cezası uygulayacakmış. Milyonlarca liralık satış yapan bazı işletmelerin kullandığı IBAN'ların bir kısmının eş, dost ve akraba adına kayıtlı olduğu anlaşılmış bazı IBAN'ların kiralandığı tespit edilmiş. Şimdi bu yöntemi kullanan işletme sahipleri vergi dairelerine çağrılmaya başlanmış. Yani bilmiyorum hani bu yöntemi kullanıyor musunuz, kullanıyor muydunuz, ama bununla ilgili böyle bir haber var, hatırlatmış olalım. Bu arada bir de şunu hatırlatalım. Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın bahar toplantıları var ki bu toplantılara katılıyorlar. Dün zaten Fatih Karahan'ın vermiş olduğu mesajlar da vardı. Merkez Bankası Başkanı'nın mesajları da vardı. Önceliğimiz enflasyonla mücadele diyordu. Bundan sonraki stratejiyle ilgili mümkün olduğu kadar da rezerv biriktirmek diye bir mesaj veriyordu kendisi. Dezenflasyon konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik dedi. Dedi. Bu arada emeklilerden gelen tepkiler var tabii. Bu tepkiler de bir yandan devam ediyor. Çünkü anlaşılan o ki emeklilerle ilgili bir düzenleme, evet, gerçekten de Temmuz ayına kadar yapılmayacak gibi görünüyor. Tüm emeklilerin sendikası Eskişehir Şubesi tarafından bir imza kampanyası başlatılıyor. Ve deniyor ki yoksulluk sınırı 63 bin liraya geçtiğine göre en düşük emekli maaşının 35 bin lira olmasını özellikle imzaya açtık deniyor. Yani en düşük memur maaşı 35 bin liraya çıkarılsın isteniyor emekliler tarafından. Emekliler tarafından birçok şey isteniyor da bugüne kadar o uygulama maalesef gerçekleşmedi. Seçim olmasına rağmen emekliler bir kenara itildi, biliyorsunuz ki zaten bu seçimde de muhtemelen cevap verenler arasında emekliler de vardı. Reklamlara gitmeden önce sizlerden gelen birkaç mesaja hemen bir bakalım. Bütün Türkiye'de araba kullanıyorum, işim icabı radar için evet tabela koyuluyor ama Türkiye'nin %60-70'inde o tabelaların hepsi sabit. Yani o radar tabelası orada oluyor ama ekipler kafasına göre gidip geliyor. Bence bunun da önleminin alınması gerekiyor diyor dinleyicimiz. Şimdi bilmiyorum, yani şunu bilmiyorum diyorum. O radar tabelası orada hep duruyor olabilir. Çünkü amaç zaten hızı düşürmek. Ha, kanunda şöyle bir şey var mı? Yani hızı düşürmek derken en azından limitler dahilinde kullanmak. Kanunda şöyle bir şey var mı onu bilmiyorum. Radar tabelası varsa ardından muhakkak uygulaması olur. Yani radar tabelası tek başına konularak bir önlem alınamaz gibi bir uyarı var mı onu bilmiyorum. MHP bile halinden memnunsa Türkiye'de seçim kaybedeni olmayan bir yarış demek ki diyor dinleyicimiz. Yani genelde Türkiye'de seçim böyle değil mi? Yani şu an MHP'den bahsetmeyecek olsak, daha önceki seçimlere de gidecek olsak, hani vatandaş mesela şu parti artık kaybetti dediğinde o parti ben kaybettim evet dedi mi hiç bugüne kadar? Yok. Bir başka dinleyicimiz diyor ki sadece bizde değil radar kardeşliği, Moldova'da da çalıştığım dönemde orada gezici radarlar var, selektör yaşam tarzı olmuş orada, ben de onlara ayak uydurdum, selektör yaptığım araç polis çıkmıştı ve küçük bir ceza yemiştim diyor. Böyle bir mesaj paylaşmış. Radar var diye karşıdakini uyarıp yavaşlamasını sağlamanın nesi yanlış ki, size ne garip geldi diyor dinleyicimiz. Bana bir şey garip gelmedi. Siz herhalde yanlış anladınız ya da yanlış dinlediniz, ben anlamadım. Bana garip gelen bir durum yok. Bana garip gelen kısmı şu: biz trafikteyken birbirimize yol vermeme mücadelesi yapıyoruz. Yani böyle o şeride ben gireceğim, hayır o önce girecek falan gibi bir mücadelemiz var. Birbirimize çok sertiz, anlayışsızız trafikte, bunu söylüyorum. Buna rağmen karşıdan gelene ama bir destek verip bir dayanışma içerisinde olup o kişiye aman ileride radar var dur ceza yeme diye uyarabiliyoruz aynı zamanda. Madem ki böyle bir dayanışma ruhumuz var içimizde, neden trafikte normalde de bu dayanışma ruhunu yansıtmıyoruz diyorum ben sadece. Madem ki o kişiyi tanımadığımız birini uyarıyoruz bu şekilde, o tanımadığımız kişiyle trafikte baş başa kaldığımızda neden ona öncelik tanımıyoruz? Buyur sen geç, yol senin, veya işte buyur tamam ben bekliyorum sen geç diye idare etmiyoruz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum, yoksa garipsenecek bir durum yok. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar da var. Reklam aralarında bir yandan onları da okuyorum. Eski belediyelerle ilgili, o belediyelerin yönetimleriyle ilgili çeşitli iddialar var ortaya atılan. Bunlarla ilgili göndermiş olduğunuz mesajlar var. KDV ile ilgili gönderdiğiniz mesajlar var. Onları biraz önce toparladık zaten. İsmail Bey diyor ki Bursa'da simit 15 lira oldu. Sebebini sordum. Artan maliyetler, zamların sebebi biz değiliz dediler diyor. Böyle bir mesaj göndermiş. Bursa'da 15 lira mı olmuş simit? Ha, bu arada artan maliyetler doğru yani netice itibariyle. Doğru değil mi? Yani birisi bir şeye zam yaptığı zaman niye ya bu kadar zam yapıyorsun diyemiyoruz artık. Çünkü artan maliyetleri biz de görüyoruz. Özgür Bey demiş ki radar uyarısı, selektörle radar uyarısı yapma konusundaki çelişkide o kadar haklısın ki ben de bir şeyler eklemek isterim. Belki de o hiç tanımadan uyardığımız kişi gerçekte çok kötü biri. Belki de böyle bir insan ya da belki de daha sonra sürat yapıp birinin birilerinin canını alacak diyor. Böyle bir mesaj göndermiş. Peki biz devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. DİSK, KESK, TMOB, TTB, TDB, yani şöyle söyleyelim birçok sendika 1 Mayıs İşçi Bayramı için ortak çağrıda bulundular. Taksim Meydanı'na dair, Anayasa Mahkemesi'nin Taksim Meydanı'na dair kararının anımsatıldığı açıklandı. Veya anımsatıldı öyle söyleyelim. Doğrudan bu karardaki ifadelerle söylersek 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır ve bizler de bu hakkı kullanacağız denildi. Ben bunu senelerdir söylüyorum. Yani dilimde tüy bitti. Kaç senedir radyoda program yapıyoruz bilmiyorum ama o zamandan beri söylüyorum. İşte deniyor ki ya efendim 1 Mayıs'ta kimse Taksim'e çıkamaz. Önlemler, tedbirler, o bu vesaire falan filan. Ya neden 1 Mayıs'ta insanlar Taksim'e çıkamıyor? Yani Anayasa Mahkemesi kararı da var, tamam peki bununla ilgili. Buna rağmen çıkamıyor zaten de neyse. İşte metro seferleri durduruluyor, o yapılıyor, bu yapılıyor. Efendim güvenlik önlemi. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemi alamayacak olabilir mi yani? Ya bu düşünülebiliyor mu? Böyle bir şey mi hayal ediliyor? Biz güvenlik önlemini Taksim Meydanı'nda alamayız diye mi düşünülüyor yani? Ara sokaklar var, bilmem neler var falan. Ya yeterince güvenlik önlemini alırsanız işçi de oraya çıkar. Gerekirse bayram gibi kutlamasını yapar. Gerekirse de itirazlarını dile getirir. Ya bu bir ara hatırlıyor musunuz? AK Parti dönemindeydi yine. 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı açıldı. Dendi ki işte AK Parti ülkeyi prangalarından kurtarıyor. Zincirlerinden kurtarıyor. Görüyor musunuz? Bak işte özgürlükçü 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı açtı dendi. Böyle haberler yapıldı. O dönem hatta ben dedim ki ne güzel, işte olması gereken şey buydu. Sonra yine 1 Mayıs işçiler çıkamadı, yasaklandı. Şimdi yine bir tartışma başlayacak yani, bakalım. Sendikalar diyorlar ki biz 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak istiyoruz. Alın önlemi, o önlemler, tedbirler içerisinde çıksınlar insanlar. İşte kutlama, anma vesaire falan ne yapılacaksa yapılsın. Malatya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Neyse ki bir olumsuz ihbar gelmemiş, geçmiş olsun. Profesör Doktor Naci Görür'ün uyarısından bahsetmiştik programın başında. İşe başlamak lazım diyor İstanbul'la ilgili. Depremi hemen bekliyoruz diyor. İstanbul çok büyük bir afetle karşılaşabilir. Zaman İstanbul'u depreme hazırlama zamanıdır diyor. Ya artık Naci Görür Hoca veya diğer hocalar daha ne söylesinler bilmiyorum ki. Ya biz hala şunu soruyoruz, ne zaman olacak? Ya diyor ki işte olacak, yani hemen bekliyoruz diyor, olacak diyor. Ne yapıyoruz ki mesela hemen olacak deyince? Hiçbir şey yaptığımız yok. Bizim isteğimiz şu değil mi, beklenti. Şu gün şu saatte olacak densin de aman o saatte biz evde olmayalım falan, kendimizi kurtaralım. Beklentimiz bu mu? Cep telefonları için geliştirilen erken uyarı sistemlerine bir tepkisi var. Biz bu sistemi bütün halka yayacağız. Deprem geliyor diye herkese duyuracağız diyenler var diyor. İşte bu yanlış diyor. Halka deprem anında yapılması gerekenlerin öğretilmesinin hedeflenmesini istiyor. Diyor ki bu erken uyarı sistemiyle 5-10 kişi kendini balkondan atarsa ne yapacaksınız? Dolayısıyla bu iş çocuk işi değil. Aklımızı başımıza toplamamız lazım diye uyarıyor. Biz de buradan bir kez daha dile getiriyoruz. Ve devam ediyoruz. Teleferik kazasında otomasyon görevlisinin bir ifadesi çıkmış ortaya. 159 kalemişten 19'u yapıldı demiş. Geriye kalan işler seçim nedeniyle ertelendi demiş. Yani dolayısıyla seçim öncesinde yapılması gerekenler, bir önceki belediye başkanı döneminde yapılması gereken işler yapılmadı demiş. Bunu anlıyoruz. Tesisin işletmecisi genel müdür vekili Ahmet Buğra Samsunlu'yu suçlamış. Aynı zamanda ifadesinde otomasyon görevlisi. Yargıtay'da başkanlık seçimi krizi devam ediyor. Artık 16, 17, 18 falan diye gidiyor tur, seçim turundan bahsediyorum. Yine 18. turda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamamış. Bu şekilde devam ediyor. Program başında söyledik. Dedik ki hackerlar bir devlet hastanesinin hasta ve personel bilgilerini ele geçirdi. Bu haber Diken'de, Diken.com.tr'de Mesude Demir'in haberi. İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin güvenlik zafiyetinden yararlanarak bilgi yönetim sistemlerine bilgisayar korsanları saldırdı diyor. Hasta ve personel bilgileri 2007'den bugüne kadar çekilen BT, MR, PET-CT ve röntgen görüntüleri başta olmak üzere bütün tahlil ve tetkik sonuçları korsanların eline geçti diyor. Yani bir hastanenin bilgileri hacklenmiş. Devlet hastanesinin bilgileri üstelik hacklenmiş. Yani bu aslına bakarsanız büyük bir skandal da diyebiliriz. Demek ki buna benzer bazı başka şeyler de yaşanıyor demek ki. Belki de bildiğimiz bilmediğimiz yani. Ama birilerinin eline geçiyor bu bilgiler. Ha ne olabilir? İşte ciddi suistimaller olabilir deniyor. Yani bir defa hastanın bilgilerinin gizliliği esas değil mi? Peki bu habere baktığımızda ne diyor? Hesap vermesi gereken hastane yönetimi suç delillerini yok etmeye çalışıyor. Bu olayı daha da vahim hale getiriyor. Gelinen nokta son derece vahim ve düşündürücü deniyor. Adını vermek istemeyen bir hastane çalışanı durumu bu şekilde izah etmiş. Peki bir soruşturma başlatılacak mı? Açıldı mı veya? Bir başka habere geçeceğim. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Süremiz daralıyor. Ajet'te menü uçuyor diye bir haber var da. Ajet biliyorsunuz değil mi Ajet'i? Türk Hava Yolları'nın şirketlerinden Anadolu Jet vardı ya. Anadolu Jet devredildi. Ajet oldu şimdi. Ajet'teki şimdi menü fiyatları tartışılıyormuş. Yani nasıl tartışıyormuş öyle söyleyelim, hemen bakalım şuradan biz. Mesela beyaz peynirli sandviç ve yanında işte bir içecekle beraber kartla öderseniz 250 liraymış beyaz peynirli sandviçte içecek. Veya işte nakit öderseniz daha pahalı, 280 liraymış. Mesela böyle bir fiyat gördüm şu anda. Başka ne var diye bakıyorum. Noodle varmış, noodle. Dana etli noodle mesela 220 lira nakit öderseniz. Sıcak içeceklere baktığımızda neymiş bu? Bir kahve bardak 120 lira nakit öderseniz gibi fiyatlar var. Tereyağlı kurabiye 120 lira. Menüler var. Menüler tabii daha pahalı. Çay ve mesela tuzlu çörek yerseniz 220 lira. Yani fiyatlar da uçuyor dönüyor. Kahve ve kuru basan 220 lira. Ajet'te fiyatlar da uçuyor diye haberler var. Ya bunu bilmiyorum, yani bilmiyorum derken yani havayolu şirketlerinin havadayken satmış olduğu ürünler biraz daha pahalı olabiliyor, evet. Limanlardaki ürünler de öyle oluyor genelde havalimanlarında. Ama bununla beraber Ajet'in bir defa altyapısını bir düzenlemesi lazım. Yani Ajet'in internet sitesine girip işte üye olmak, daha sonra tekrar girebilmek, oradan önceki bilgilere tekrar ulaşabilmek, bunu güncelleyebilmek, değişiklik yapabilmek, bunlar o kadar zor ki. Yani o altyapıyı düzenlemesi lazım. Yani Türk Hava Yolları seviyesine getirmesi lazım. Niye olmuyor, niye yapamıyor onu anlayabilmiş değilim. Ya daha yeni denedim çünkü. Biraz yorucu bir sistem, yani kolay değil, artık internet çağındayız, çok daha kolay olması gerekirken biraz daha herhalde burada çalışma yapmaları gerekecek. Nisan ayında yaz sıcaklıkları önce 10 derece artacak dendi ki hava sıcaklıkları arttı zaten. Önceki gün, dün, bugün keza bu şekilde devam ediyor. Ama hafta sonu normale dönecek. Yani şu anda mesela dün Adana'da 39 derece ölçülmüş ya, işte bugün için de mesela Adana 32'yi görecek falan gibi haberler var. Ancak hafta sonu yine mevsim normallerine dönecek. Yani cuma, cumartesi, pazar günü böyle 19-20 dereceler falan var. Genel itibariyle bakıldığında onu hatırlatalım. Federasyonda seçim ne zaman yapılacak? Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan bir açıklama var. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı biliyorsunuz. TFF seçimlerinin Haziran ayı başında yapılmasını talep ediyoruz dedi. Aynı zamanda Mehmet Büyükekşi aday olacak mı sorusuna da burada bir kafa karışıklığı oldu. Bazı kulüplerde aday olacağı, bazı kulüplerde aday olmayacağı bilgisi var. Bizim anladığımız aday olmayacağı yönünde. Ama çoğunluğun düşüncesi yeni bir kadroyla, taze kanla yeni sezonun planlanmasının yapılması diyor Ali Koç. Gerçekten de öyle olmamalı mı ya? Yani şu Türkiye Futbol Federasyonu görev başındayken Türkiye'de futbolda ne krizler yaşandı ya? Ya artık bir değişim gerçekten gerekmiyor mu? Euroleague'de maalesef Anadolu Efes dün Virtus Bologna'ya mağlup oldu 67-64 ve dolayısıyla Euroleague'e veda etti. Yani bu bir play-in karşılaşmasıydı. Euroleague'e veda etti Anadolu Efes. Devam ediyoruz. Bir hatırlatmamız var. Program başında söylemiştik. Milli eskrimci Doruk Erol Çevik dünya şampiyonu oldu. Bizde böyle eskrim vesaire başka spor dalları olunca çok konuşulmaz. Ama biz hatırlatalım, özellikle gençler ve yıldızlar eskrim dünya şampiyonasında mücadele ediyordu. Genç sporcu Doruk Erol Çevik ve dünya şampiyonu oldu. Biz de canı gönülden kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Ve veda ederken şunu da hatırlatalım. Şu anda İsrail-İran gerginliği devam ediyor. Bir yandan tartışmalar var. Mesela mecliste bir İsrail gerilimi vardı ki CHP bunu ortaya koydu. Malatya milletvekili Veli Ağbaba, çocuklar ölürken bunlar 2.3 milyarlık mal satmışlar. Kurtla yediniz, kuzuyla ağladınız, samimiyetsizler, sahtekarlar dedi. İsrail katildir, suç ortağı Amerika'dır, destekçisi AKP'dir dedi. Dolayısıyla mecliste bir gerilim, gerginlik yaşandı. İsrail'le ticaret kısıtlamasına ilişkin bakanlık yoldaki gemileri doğruladı. Çünkü yolda gemiler var, hala İsrail'e ticarete gidiyor denildi. Yani İsrail'e ürün götürüyor, mal götürüyor dendi. Ancak tescil vurgusu yapmış. Yani Nisan tarihinden önce tescil edilmişti. 9 Nisan'dan önce tescil edilmişti. Onlar gidiyor şu anda demiş bakanlık. Yani İsrail'le ticaretin bazı ürün gruplarında devam ettiği, bazılarında devam etmediği bilgisi paylaşılmış bir kez daha. Evet, biz artık geliyoruz programın sonuna. Mümkün olduğunca tüm başlıkları yine bir programda sizlerle paylaşmaya gayret ettik sevgili dinleyiciler. Cenk'e teknik masada teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bedia Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Güzel Şeyler programında, Altekma grubun hazırladığı, sunduğu Güzel Şeyler programında sizlerle beraber olacak. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Ben Güçlü Mete, şimdilik hoşçakalın.